7. ayrım. Otel. Arthur Hailey. Sayfa 63. Curtis O'Keefe çok nüfuzlu bir adamdı. Dünyanın dört bir yanındaki O'Keefe otel zincirinin başında olan adam, gömlek ya da boyun bağı alır gibi otel satın alıyordu. Açıkçası bu konuda pek bir şey bilmeyen biri için bile Curtis O'Keefe'in otele gelmesinin tek bir anlamı olabilirdi. Devamlı genişleyen O'Keefe otel zincirine birini daha katmak. Peter sordu, otel satın almak için mi buraya geliyor? Olabilir. Kristin gözlerini hafif ışıklandırılmış yoldan ayırmıyordu. Mr. Trent satmak istemiyor ama bakarsın başka çaresi kalmaz. Tam son cümlesinin gizli olduğunu söyleyecekken kendini tuttu. Peter nasılsa anlardı. Hem sonra Curtis O'Keefe'in varlığı insanları elektrik akımı çarparcasına etkileyen bir haber olarak gelişinden birkaç dakika sonra St. Gregory içinde yayılıverecekti. Sanıyorum bu olacaktı. Oteldeki diğer yöneticiler gibi Peter'ın da son aylar içinde St. Gregory'nin paraca büyük kayıplara uğradığının haberi vardı. Her şeye rağmen yazık derim. Kristin hatırlattı. Ama daha bir şey olmadı ki. Bay Trent satmak istemiyor. Peter bir şey söylemeden başıyı da evetledi. Şimdi Fransız Mahallesi'nden çıkıyorlardı. Sola dönüp iki yanı ağaçlı Esplanade Caddesi'ne saptılar. Yol boştu. Yalnız uzaktan St. John koyuna doğru gitmekte olan bir otomobilin yavaş yavaş gözden kaybolan stop lambalarının ışığı görünüyordu. Kristin oteli yeniden paraca destekleme sorunu var. Mr. Trent yeni sermaye bulmaya çalışıyordu. Hala da bulacağını umuyor dedi. Ya bulamazsa? Bulamazsa o zaman Curtis O'Keefe'i sık sık göreceğiz demektir. Peter de Peter McDermott'u hiç göremeyeceksiniz diye düşündü. O'Keefe gibi bir otel dizisinin kendisini iş verilmeye değer ve itibarını yeniden kazanmış bir adam olarak düşünmesi için gerekli düzeye varıp varmadığını zihninde tarttı. Ama hiç sanmıyordu. Belki daha sonra sicili hep iyi olduğunda bu gerçekleşebilirdi ama henüz değil. Kısa zamanda kendine yeni bir iş aramaya başlaması akla yakın gibi geliyordu. Bunun ne zaman olacağını merak etmeye bile başladı. O'Keefe, St. Gregory Oteli. Peter sesi düşünüyordu. Kesinlikle sonucu ne zaman öğrenebiliriz acaba? Aşağı yukarı bu haftanın sonunda. O kadar mı çabuk? Kristin kararın çabuk verilmesini gerektiren bir takım zorlayıcı nedenler olduğunu biliyor ama şimdilik bu nedenleri kendine saklıyordu. Peter, bizim ihtiyar yeni sermaye bulamayacak dedi. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü bol paralı adamlar sağlam bir yatırım yapmak isterler. Bu da iyi bir yönetim anlamına gelir ki St. Gregory'de yok. Olabilirdi ama yok işte. Kuzeye çitle çevrili yollarında başka taşıt olmayan Elysian Fields'a doğru yol alırlarken birden yandan sallanan parlak beyaz bir ışık tam önlerinde uzaktan göründü. Kristin frene bastı, otomobil durdu. Üniformalı bir trafik polisi onlara doğru geldi. El fenerini Volkswagen'a çevirip otomobilin çevresine dönerek incelemeye başladı. Adam arabayı incelerken yolun tam önlerindeki bölümünün bir halatla kapatılmış olduğunu gördüler. Engelin gerisinde üniformalı ve sivil polisler yolu çok güçlü ışıklarla inceliyorlardı. Polis arabasının çevresine dolanıp kendi tarafına gelince Kristin camını aşağı indirdi. İncelemesinden memnun kaldığı görülen polis memuru, ''Başka yola sapmanız gerekiyor. Arabanızı öbür yolda yavaş sürün.'' Yolun sonundaki memur size gösterir. Bunun devamına çıkarsınız dedi. Peter ne oldu, ne var diye sordu. Bu gece bir araba kazası oldu. Bir anneyle çocuğuna çarpan suçlular sonradan kaçtı. Kristin sordu, ölü var mı? Polis başıyla evet dedi. 7 yaşında bir kız çocuğu. Yüzlerindeki dehşet ifadesine cevap verircesine, annesiyle birlikte yürüyormuş. Kadın hastanede, çocuk hemen ölmüş. Arabada kimler varsa birini öldürdüklerini fark etmişler. Ama yollarına devam etmişlerdir. Soluk kadar hafif bir sesle de ekledi. Piçler. Kim olduğunu bulabilecek misiniz bari? Bulacağız. Polis bir yandan da acımasız engelin gerisindeki kalabalığı başıyla işaret ediyordu. Çocuklar genellikle suçluyu bulurlar. Özellikle bu olay onları üzdü. Yolda cam parçaları var, kaza yapan arabadan iz kalmış demektir. Geriden gelen otomobillerin farları yaklaşmaya başlayınca polis yollarına devam etmeleri için işaret verdi. Kristin saptıkları yolda arabayı yavaş sürdüğü sürece hiç konuşmadılar. Yolun sonunda bir polis kendilerini yine aynı yola çıkaracak işareti verdi. Peter'ın kafasında rahatsızlık veren bir şey vardı. Bu kesinlikle parmak basamadığı, elle tutulamayan bir düşünceydi. Birden meydana gelen üzücü şeylerde olduğu gibi olayın kendisini rahatsız ettiğini sanıyordu. Ama belli belirsiz bir rahatsızlık onu meşgul etmeye devam etti. Kristin birden eve yaklaşıyoruz dediği zaman da şaşırdı. Elysian Fields'dan Prentice Caddesi'ne çıkmışlardı. Bir saniye sonra ufak araba sağa sola dönüp iki katlı modern bir apartmanın park yerinde durdu. Peter neşeyle seslendi. Hiçbir iş bulamazsam barmenlik yaparım. Kristin'in salonunda içki hazırlıyordu. Salonun renkleri yumuşak bir küf yeşili ve maviydi. Yandaki mutfaktan da kırılan yumurta kabuklarının sesleri geliyordu. ''Hiç yaptın mı?'' ''Kısa bir süre.'' 84 gram kadar çavdar rakısı tattıktan sonra ikiye böldü. Sonra da üstüne Angostura ve Peychaud bitterlarından ekledi. ''Bir gün sana anlatırım.'' Aniden karar vermiş gibi çavdar rakısından bardaklara biraz daha boşalttı. Mavi halının üstüne dökülen birkaç damla içkiyi de mendiliyle sildi. Ayağa kalkarak salona bir göz attı. Eşyalar ve renklerin birleşimi insana rahatlık veriyordu. İçeride üstü yapraklı, kilim motifli mavi, beyaz ve yeşil kumaşla kaplı Fransız köy tipi bir sedir, üstü mermerli bir sandığın yanında iki iskemle, bir de üstünde içki hazırladığı cilalı tahtadan kalkmalı büfe vardı. Duvarlarda birkaç Fransız tipi Louisiana resmi, bir de empresyonist ressamlardan birinin modern bir yağlı boya tablosu asılıydı. Salonun insanın üstündeki etkisi sıcaklık ve neşeydi. Tıpkı Kristin gibi diye düşündü. Yalnız yanı başındaki büfenin üstünde duran koca masa saati anlamsız geliyordu. Hafif hafif tıkırdayan saat. Kuşkusuz Kraliçe Victoria çağından kalmaydı. Üstünde pirinç oymalar vardı. Rutubet lekesi içindeydi ve eski olduğu belliydi. Peter saate merakla baktı. İçkileri mutfağa götürdüğü zaman Kristin dövülmüş yumurtaları bir kabın içinden hafifçe cızırdayan tavaya boşaltıyordu. 3 dakika daha bekle, sonra hazır olacak. Kıza içkisini verdi, bardakları tokuşturdular. Kristin, aklın omlette olsun, şimdi pişti dedi. Omlet kızın dediğini doğruluyordu hakçası. Hafif, pamuk gibi ve içine konan otlarla çok lezzetli olmuştu. Peter, omlet her zaman böyle olmalı ama bu kadar iyisi enderdir dedi.
Yumurta da haşlayabilirim.
Peter umursamazlıkla elini salladı. Başka sefere, kahvaltı ettiğimiz zaman. Sonra salona döndüler. Peter ikinci içkileri hazırladı. Saat de hemen hemen sabahın 2'si olmuştu. Kanepede kızın yanında oturan Peter garip saati gösterdi. Şu var ya, doğru bulmadığını gösterircesine zamanı açıklarken bir yandan da beni gözetliyor sanki. Kristin cevap verdi.
Belki de dediğin gibidir. Babamındı. Hastalarının görebilmesi için hep muayenehanesinde dururdu. Geçmişten sakladığım tek şey de bu zaten.
Aralarında bir sessizlik oldu. Daha önce Kristin, Wisconsin'deki uçak kazasını anlatmıştı. Peter tatlılıkla kazadan sonra kim bilir ne kadar korkunç bir şekilde yalnız kalmışsındır dedi.
Kız sadece ölmek istedim ama bir süre geçtikten sonra doğal olarak bu duygunu yeniyorsun dedi.
Ne kadar sürdü bu sende?
Kristin kısaca güldü. İnsan ruhu çabuk onarılıyor. O bölümün, demek istediğim ruhumun ölmek isteyen bölümü, onarılması için 2 ya da 3 hafta gerekti.
Peki sonra?
Kristin, New Orleans'a geldiğim zaman düşünmemeyi denedim dedi. Durumum güçleşiyordu. Gün geçtikçe de başarısız oluyordum. Bir şeyler yapmak gerektiğini biliyordum ama ne yapacağımdan, nerede yapacağımdan emin değildim.
Durdu, Peter devam et dedi.
Bir süre üniversite öğrenimimi yeniden sürdürmeyi düşündüm, sonra bundan caydım. Körü körüne bir sanat diploması almak bana önemli gelmedi. Hem sonra aniden her şeyden uzaklaştığımı duydum.
Bu duygunu anlıyorum.
Kristin düşünceli düşünceli içkisini yudumladı. Kızın sert hatlarını inceleyen adam üstünden taşan soğukkanlılığını ve kendine hakimiyetini fark etti. Kristin sözlerine devam etti. Her neyse, bir gün Karaundaret Caddesi'nde yürüyordum. Sekreterlik okulu diye bir yazı gördüm. Tamam diye düşündüm. Bana gereken şeyleri öğrenecek, sonra da saatler saati çalışacaktım. Sonunda gerçekten olan da bu işte.
Sen Gregory'ye nasıl girdin?
Orada kalıyordum. Wisconsin'den geldiğimden beri oradaydım. Sonra bir sabah kahvaltımla birlikte Times Picayune gazetesini de getirdiler. Küçük ilanlarda otel müdürünün özel sekreter aradığı yazılıydı. Vakit erkendi. Dolayısıyla herkesten önce gideceğimi düşündüm ve bekledim. O günlerde Mr. Trent herkesten önce işbaşı yapardı. Geldiği zaman idare bölümünde bekliyordum.
Seni o anda mı işe aldı?
Yok, pek öyle olmadı. Hiçbir zaman beni işe aldıklarını da sanmıyordum ya, neyse. Mr. Trent benim neden orada olduğumu öğrenir öğrenmez içeri alarak mektup yazdırmaya başladı. Sonra da otelde diğer çalışanlara iletilmek üzere talimat verdi. Başka müracaatçılar geldiği zaman ben saatlerdir çalışıyordum. Onlara boş yerin dolduğunu söyleme görevini üstlendim.
Peter güldü. Tam bizim ihtiyarın yapacağı iş.
Benim kim olduğumu da öğrenmeyecekti ama 3 gün sonra masasına bir not bıraktım. İçinde sanıyorum benim adım Christine Francis'tir yazılıydı. Sonra kaç para istediğimi de yazmıştım. Üstünde hiçbir yorum yapılmayan notu bana geri verdiler. Kağıtta sadece adının baş harfleri yazılıydı. Olan biten bu işte.
Peter kanepeden kalkarak bir gerindi, sonra uyumadan önce anlatılacak iyi bir masal dedi. O senin saatin var ya, gene bana bakıyor. Sanıyorum gitsem daha iyi olacak.
Kristin karşı çıktı. Ama bu doğru değil, sadece benden konuştuk.
Peter'ın erkekliğini hissediyordu ama bunun yanı sıra genç adamda bir de yumuşaklık ve incelik olduğunu düşündü. Bu incelik ve yumuşaklığın bir parçasına gece Albert Wells'i kucaklayıp öbür odaya götürdüğü sıra tanık olmuştu. Onun kollarıyla kucaklanıp taşınmanın nasıl bir şey olabileceğini düşündü.
Berbat bir günden sonra ilaç gibi geldi. Hem bu işi başka zamanlar da yapabiliriz. Birden durdu, kıza dikkatle bakıyordu. Yapar mıyız?
Kız başıyla evet derken Peter eğilerek onu öptü.
Kristin'in apartmanından telefon ederek çağırdığı takside giderken Peter McDermott gevşek gevşek rahatlık ve kaygı arası bir duyguyla günün olaylarını yeniden gözden geçirdi ve bunların ertesi güne de sıçradıklarını düşündü. Gündüz saatleri her zamanki sorunlardan nasiplerini almışlardı. Gece bunlar daha da artarak en yüksek noktalarına erişmişlerdi. Croydon dükü ve düşesiyle yaptığı sudan ağız dalaşı, Albert Wells'in ölüm tehlikesi geçirmesi ve Marsha Prescott'un ırzına geçme teşebbüsü hepsi bunların içindeydi. Sonra Ogilvy, Herbie Chandler ve şimdi de Curtis O'Keefe'i ilgilendiren cevaplandırılmamış sorunlar vardı ki O'Keefe gelirse bu Peter'ın çekip gitmesi demek olacaktı. Sonra hep çevresinde bulunan ama hiç bu geceki gibi fark edemediği Kristin vardı. Kendi kendini uyardı. Kadınlar 2 kez mahvına sebep olmuşlardı. Kristin'le arasında bir şeyler olsa da yavaş ve kendi yönünden ihtiyatlı olmalıydı. Kente dönerlerken Elysian Fields'la taksi hızlı gidiyordu. Kristin'le birlikte yaptıkları gidiş yolculuğu sırasında arabalarının durdurulduğu noktaya gelince yolun bir boyundan öbürüne kurulmuş engelin kaldırıldığını ve polislerin de gitmiş olduklarını gördü. Ama olayı hatırlaması daha önceki belli belirsiz huzursuzluğu duymasına sebep oldu. Bu duygu St. Gregory Oteli'nden 1 ya da 2 blok ötedeki apartmanına gidene dek onu rahatsız etti. 7. ayranın sonu. Sayfa 70.